Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Bridget Jones'un günlüğü, Helen Fielding, 1. kaset, 1. yüz, Gendaş yayınları, 6. baskı, Kasım 2000, Türkçe'ye çeviren Dost Körpe, Handan Hazar. 6 nokta kayıt stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Avuf. Bridget Jones'un günlüğü. Bridget Jones'un günlüğü, bekar bir kızın optimist ama çelişkilerle dolu kişiliğini güçlendirme çabasının eğlenceli hikayesini anlatıyor. 30'lu yaşlar sendromunu yaşayan Bridget, bekarlığın keyfini doyasıya yaşamak isterken bir taraftan da yaşlanıp yalnız ölmekten korkmakta. Feminizme gönül vermiş arkadaşları Jude, Shazer ve Yumuşak Tom'la birlikte hayatı şenlenen, kendini beğenmiş evlilerin akşam yemeklerinde aşağılanan, ailesinin zengin, boşanmış ve baklava dilimi desenli bir süveteriyle başgöz edilme çabalarından çıldırmak üzere olan Bridget, 54 kiloya indiğinde, sigarayı bırakmayı ve irade gücünü kullanmayı başardığında tüm problemlerin çözüleceğine inanır. Helen Fielding, yaşayan en neşeli yazarlardan ve Bridget Jones bir komedi dehasının ürünü. Nick Hornby. Bridget Jones'un günlüğünün anlattıkları öylesine evrensel ve korkutucu bir biçimde tanıdık ki okuyanlar ortak tatlarla kıkırdayacaklar ve iç çekecekler. 50. Bridget Jones'un günlüğü Fielding'i dünyada binlerce milyonlarca kadının en iyi dostu yaptı. The New York Times. Helen Fielding, İngiltere'nin kuzeyinde bir sanayi kasabasında doğdu. Oxford Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. 1979'da Oxford'dan mezun oldu ve BBC'de çalışmaya başladı. İlk romanı Picador Yayın Evi tarafından 1994'te Cold Sleep adıyla yayımlandı. 10 yıllık televizyonculuğunun ardından The Independent gazetesinde günlük yazıları yayımladı. Daha sonra da bu yazılar Bridget Jones'un günlüğü romanını oluşturdu. Bridget Jones'un günlüğü İngiltere'de en çok satanlar listesinde birinci sırayı aldı. Helen Fielding, 1999'da Bridget Jones'un günlüğünün devamı olan Bridget Jones, The Edge of Reason'ı yayınladı. Helen Fielding şu anda Londra'da yaşıyor ve birçok gazetede yazıları yayımlanıyor. Bilge, zeki ve nazik annem Nellie, Bridget'in annesi gibi olmadığı için. Teşekkür. Bana Independent gazetesindeki sütunu öneren Charlie Liberty'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Gillon Atkin, Richard Coles, Scarlett Curtis, Fielding ailesi, Pierce, Paula ve Sam Fletcher, Emma Freud, Giorgio Garrett, Sharon Maguire, John Turner ve Daniel Woods'a bana ilham verdikleri ve destekledikleri için teşekkür ederim. Ve yaptığı her şey için Richard Curtis'e. Yeni yıl kararları. Yapılmayacaklar. Haftada 14 kadehten fazla alkollü içki içmeyeceğim. Sigara içmeyeceğim. Makarna pişiricisi, dondurma makinesi gibi hiçbir zaman kullanılmayan mutfak aletlerine, sırf rafları süslesin diye alınan okumayacağım kitaplara ve erkek arkadaşım olmadığına göre süslü iç çamaşırlarına para harcamayacağım. Beni gören birilerinin olabileceğini düşünüp evin içinde pasaklı pasaklı dolaşmaktan vazgeçeceğim. Kazandığımdan daha fazla harcamayacağım. Sinirlenip kontrolümü kaybetmeyeceğim. Alkoliklere, işkoliklere, birine bağlanmaktan korkanlara, karısı veya sevgilisi olanlara, milliyetçilere, megalomanyaklara, kadın düşmanlarına, kaçıklara, beleşçilere ve sapıklara aşık olmayacağım. Anneme, Unal Conbury'e ve Perpetua'ya sinirlenmeyeceğim. Erkekler yüzünden yıkılmayacağım. Aksine ayaklarının üzerinde duran soğuk bir buz kraliçesi olacağım. Erkekleri sıkmayacağım. Aksine onlarla makul, olgun ilişkiler kuracağım. Kimsenin arkasından konuşmayacağım. Herkese ılımlı yaklaşacağım. Para delisi bir kadın gibi sırf patrona söz geçiriyor olabilmek amacıyla Daniel Cleaver'la uğraşmaktan, onu kafama takmaktan vazgeçeceğim. Erkek arkadaşımın olmamasını umursamayacağım. Kendini bilen, kendi kendine yeten ve sevgilisiz de ayakta durabilen bir kadın olacağım. Ayrıca bu bir erkek arkadaş bulmanın en iyi yolu. Yapılacaklar. Sigarayı bırakacağım. Haftada 14 kadehten az alkollü içki içeceğim. Antiselülit diye duygulayarak kalçalarımı 8 santim incelteceğim. Her biri 4 santim. Evi gereksiz eşyalardan arındıracağım. 2 yıl veya daha uzundur giymediğim giysileri fakirlere vereceğim. Daha iyi bir iş bulup kariyerimi yükselteceğim. Para biriktireceğim. Hatta emeklilik sigortası yaptıracağım. Kendime daha çok güveneceğim. Daha iddialı olacağım. Vaktimi daha iyi değerlendireceğim. Her gece dışarı çıkmayacağım, evde kalıp klasik müzik dinleyerek kitap okuyacağım. Gelirimin bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacağım. İnsanlara karşı daha nazik ve yardımsever olacağım. Daha çok baklagil yiyeceğim. Sabahları uyanır uyanmaz yataktan kalkacağım. Spor salonuna sandviç almaya değil, jimnastik yapmaya haftada 3 kez gideceğim. Fotoğrafları albümlere yerleştireceğim. Yerlere saçılmış kasetlerle ayyaş bir DJ'ye benzemek yerine kasetleri istenildiği zaman bulunacak şekilde tarzlarına göre romantik, dans, canlı, feminist vesaire ayırıp düzenli bir şekilde yerleştireceğim. Uygun biriyle birlikte olmaya başlayacağım. Videoyu çalıştırmayı öğreneceğim. Ocak. Oldukça kötü bir başlangıç. 1 Ocak Pazar. 59 kilogram. Ama Noel sonrasındayız. Alkol 14. Ama partinin 4 saati yeni yılın ilk gününe geldiği için 2 günü kapsıyor. Sigara 22. Kalori 5424. Bugün tüketilen besinler. 2 paket İsviçre dilim peyniri. 14 minik soğuk patates. 2 Bloody Mary. İçinde Rochester sosu ve domates olduğu için yiyecek olarak sayıyorum. 1/3 Brie peynirli ciabatta dilimi. Kişniş otu 1/2 paket. 12 tane milk tray. Noel boyunca alınan şekerleri bir kere de yok edip günü taze başlamanın en iyi yolu. İçinde peynir ve ananas bulunan 13 kokteyl. Un al kombrinin hindisinden bir porsiyon, bezelye ve muz. Un al kombrinin bourbon bisküvisi, ahududu ve krema ile yapılmış kiraz ve melek otuyla süslenmiş ahududu sürprizinden bir porsiyon. Öğlen Londra, kendi evim. Of, dünyada fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak kendimi yapmaya hazır hissedeceğim son şey, Una ve Geoffrey Alcombre'nin Grafton Underwood'daki yeni yıl hindi ziyafetine gitmek. Geoffrey ve Una Alcombre, annemle babamın en yakın arkadaşları ve Geoffrey amcanın bıkıp usanmadan her görüşmemizde anlattığı gibi beni çimenlerin üzerinde çırılçıplak koşarken gördükleri günden beri tanıyorlar. Annem geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, bankaların bile tatilde olduğu bir günde sabahın 8:30'unda arayıp bu yemeğe gideceğime söz vermem için beni zorlamıştı. Ama bunu şeytani bir kurnazlıkla çok dolambaçlı bir yolla yapmıştı. Merhaba hayatım. Noel hediyesi olarak istediğin özel bir şey var mı diye sormak için aramıştım. Noel mi? Sürpriz bir hediye almak hoşuna gider miydi tatlım? Hayır diye haykırdım elimde olmadan. Özür dilerim. Demek istedim ki... Valizin için tekerlekli taşıyıcı isteyip istemeyeceğini merak ettim. İyi ama benim valizim yok ki. Tabii ya, en iyisi ben sana küçük bir tekerlekli valiz alayım. Hani şu uçuş hosteslerinin kullandıklarından. Benim zaten bir çantam var. Ama hayatım, o adi yeşil şeyle ortalıkta dolaşamazsın. Çaresizlik içindeki Mary Poppins gibi görünüyorsun. Çekerek taşıyabileceğim bir valiz. İçine ne çok şey sığdığını görsen şaşarsın. Kırmızı üzerine mavili mi istersin, yoksa mavi üzerine kırmızılı mı? Anne, saat sabahın 8:30. Mevsim yaz, hava çok sıcak ve ben bir hostes valizi istemiyorum. Julie Enderby'de bir tane var. Ondan başka bir şey kullanmıyormuş. Julie Enderby'de kim? Tatlım, Julie'yi tanıyorsun. Maviş Enderby'nin kızı Julie. Arthur Anderson'daki kıyak işte çalışan kız. Anne, bütün seyahatlerinde onu kullanıyor. Küçük ve tekerlekli bir valiz istemiyorum. Bak ne diyeceğim. Babam, Jamie ve ben ortak olup sana büyük bir tekerlekli valiz alalım. Çaresizlik içinde Ayze'yi kulağımdan uzaklaştırdım. Noel'de tekerlekli bir valiz hediye etmek de nereden çıkmıştı? Telefonu tekrar kulağıma yaklaştırdığımda, şampuanlar ve köpükler için ayrı bir bölüm olanlardan da olabilir. Aklıma gelen bir başka şey de bir alışveriş arabasıydı diye devam ediyordu. Güneşli tatil gününün parıltısına dayanamayan gözlerimi kırpıştırarak ümitsizlik içinde ''Ya senin Noel için istediğin özel bir şey var mı?'' diye sordum. ''Hayır hayır'' dedi çabucak. ''Benim her şeyim var. Bir şey daha hayatım. Geoffrey ve Una'nın yeni yıl hindi ziyafetine geliyorsun değil mi?'' Birden telaşlandım. Ne bahane uyduracaktım. Aslında ben sanırım o gün çalışmam gerekecek. ''Önemli değil. İşten çıkınca gelirsin. Malcolm veya Len Darcy'nin de geleceğini söylemiş miydim?'' Mark'ı da getiriyorlar. Mark'ı hatırlıyor musun hayatım? Çok iyi bir avukat. Çok para kazanıyor ve dul. Yemek 8'den önce başlamıyor. Allah'ım, yine mi saçları ayırma çizgisinden çalı gibi fışkırmış tuhaf giyimli bir hilkat garibesi? Anne, sana daha önce de söyledim. Hiç kimseyle baş göz edilmek istemiyorum. Hadi hayatım, senin çırılçıplak çimenlerde koşturduğun günlerden beri yeni yıl ziyafetlerini Geoffrey ve Una veriyor. Mutlaka gelmelisin. Hem yeni valizini de kullanmış olursun. 23.45. Of, yeni yılın ilk günü kabus gibi geçti. Bir kez daha yıla bizimkilerin evinde ve tek kişilik bir yatakta başladığıma inanamıyorum. Bu benim yaşımdaki biri için utanç verici. Camda bir sigara içsem kokusunu duyarlar mı acaba? Akşamdan kalmalığımı üzerimden atarım umuduyla. Bütün gün evde oyalandıktan sonra teslim olup hindi ziyafetine gitmek üzere yola çıktım. Alkombrülere varıp saat kulesi gibi ses çıkartan zillerini çaldığımda midemdeki bulantı, başımdaki dönme ve ağzımdaki kötü tatla hala kendi dünyamdaydım. Ayrıca yolda M1 yerine dalgınlıkla M6'ya girip dönecek bir yer buluncaya kadar Birmingham yolunun yarısını gitmek zorunda kaldığım için duyduğum öfkede devam ediyordu. Öyle küplere binmiştim ki sinirimi boşaltmak için çok tehlikeli bir şey yapıp gaz pedalına basıp durdum. Kapıyı açmaya gelen un alkombrinin silüetinin buzlu camın arkasından çok tuhaf görünüyordu. Yaklaşıp beni kollarının arasında boğmasını sessizce izledim. Bridget, neredeyse senden ümidi kesmiştik. Mutlu yıllar. Yemeğe sensiz başlamak üzereydik. Ben ayakta durabilmek için yandaki rafa tutunurken o tek bir hareketle beni öpmeyi, paltomu çıkarıp merdivenin parmaklığını asmayı, yanağımda bıraktığı ruj izini silmeyi, babana kendimi suçlu hissettirmeyi başarmıştı. Üzgünüm, kayboldum. Kayboldun mu? Hay Allah, ne yapacağız biz seninle? Hadi gir içeri. Beni buzlu camların arasından geçerek gittiğimiz salona götürürken "Hey millet, kaybolmuş!" diye bağırıyordu. Baklava desenli bir kazak giymiş olan Geoffrey Alcombury, "Bridget, mutlu yıllar!" dedi. Bir jockey Bruce Forsyth adımı attı ve bana öyle bir sarıldı ki Boots olsaydı onu doğru karakola götürürdü. Pantolonunu çekiştirerek ve kızarak "Öhem!" dedi. "Hangi kavşaktan geldin?" "19. kavşaktan ama bir sapak vardı." "19. kavşaktan ha?" "Una, 19. kavşaktan gelmiş. Daha başlamadan yolculuğunu bir saat uzatmışsın. Gel sana bir içki koyalım." Aşk hayatın nasıl bakalım?" "Aman tanrım, şu evli insanlar bunun hiç de nazik bir soru olmadığını neden bir türlü anlayamıyorlar?" "Biz onlara gidip, evliliğiniz nasıl gidiyor bakalım? Hala seks yapıyor musunuz?" diye haykırıyor muyuz? 30'lu yaşlarda flört etmenin 22 yaşındayken olduğu gibi seçici olmaksızın ve umarsızca yapılmadığını ve dün gece eski sevgilim üzerinde minicik angora bir üst ve jartiyeriyle çıka geldi. Ve bana gay, seks, düşkünü, uyuşturucu bağımlısı, ruh hastası olduğunu söyledikten sonra beni yapay bir penisle becerdiğinin süper teşekkürlerden daha dürüst bir cevap olduğunu artık herkes biliyor olmalı. İyi bir yalancı olmadığım için bir süre utangaç bir yüzle bir şeyler geveledikten sonra "İyi" dedim ve Geoffrey "Demek hala bir sevgilin yok" diye gürledi. "Bridget, ne yapacağız biz seninle?" dedi ona. "Ah siz kariyer düşkünü kızlar." "Oo, bilmiyorum." "Biliyorsun, sonsuza kadar erteleyemezsin. Zaman geçiyor." "Ya evet," dedi şerisini havada savurarak konuşan Brian Enderby. Kettering'deki Rotary'nin eski başkanı Mavis ile evli. "Nasıl olur da bir kadın senin yaşına gelene kadar evlenmeden durabilir?" "Neyse ki kolumdan tutarak seni gördüğüme çok sevindim Bridget" diyen babam beni bir durumdan kurtardı. "Annen senin parçalarını bulabilmek amacıyla Northamptonshire'a, polis teşkilatına, bütün bölgeyi diş fırçalarıyla süpürtme telaşında. Ona bir görün de ben de rahat edeyim. Tekerlekli valiz nasıl?" "Her yönüyle büyük. Ya kulak kılı makası nasıl?" "Harika, biliyorsun, makas gibi." Sanırım hediyesini beğenmişti. O anda arkamı dönmeseydim ben de kendimi iyi hissedecektim ama Mark Darcy. Ha ha. Annemin haftalardır her telefonda ısrarla bahsettiği Mark. Darcy'leri mutlaka hatırlıyorsundur tatlım. Biz Buckingham'da otururken gelmişlerdi. Birlikte havuzda oynamıştınız. Sana Malcolm ve Helen'in Una'nın yeni yıl hindi ziyafetine Mark'ı da getireceklerini söylemiş miydim? Amerika'dan yeni döndü. Boşanmış. Holland Park civarında bir ev arıyor. Karısıyla kötü günler geçirmiş. Şu Japonlar da ne kötü bir ırk. Başka bir görüşmede yine damdan düşer gibi. Mark Darcy'yi hatırlıyor musun tatlım? Malcolm ve Ellen'in oğlu. Çok başarılı bir avukat. Karısından boşanmış. Ellen devamlı çalıştığını ve çok yalnız olduğunu söylüyor. Sanırım Una'nın yeni yıl hindi ziyafetine o da gelecek. Neden doğrudan? Hayatım, Hindi ziyafetinde Mark Darcy'yi kafesle, tamam mı? O çok zengin bir adam. Demiyor, merak ediyorum. Daha mideme bir yudum bile içki indiremeden ona Malcolm Bree, gel de Mark'la tanış diyerek çekiştirmeye başladı. İnsanların biriyle aranızı yapmaya çalışması zaten utanç verici ama akşamdan kalmalarınızı üzerinizden atmaya çalışıyorken ve bir oda dolusu yaşlı insan sizi seyrediyorken Una Alcombury tarafından buna zorlanmak bambaşka bir rezalet. Kötü karısından boşanmış, zengin, oldukça uzun boylu Mark tüm odaya sırtını dönmüş, Alcombury'lerin raflarını süsleyen Geoffrey'nin Reader's Digest'ten istediği çoğu Nazi diktatörlüğüyle ilgili deri ciltli kitapları inceliyordu. Bir partide zübbe bir tavırla herkesten uzak, kendi başına bir köşede dikilen birine Bay Darcy diye hitap etmek çok saçma geldi o anda. Bu bütün geceyi Katie diye bağırarak ve kafasını bir ağaca vurarak geçirmekte ısrar eden birine Heathcliff diye seslenmek gibi bir şeydi. Mark dedi, Una sanki Noel Baba'nın perilerinden biriymiş gibi. Seni çok hoş biriyle tanıştıracağım. Arkasını döndüğünde arkadan zararsız bir mavi kazak gibi görünen, aslında daha çok yaşlı spor spikerlerinin tercih ettiği V yakalı ve baklava desenli bir kazak olduğunu gördüm. Arkadaşım Tom'un sık sık söylediği gibi biriyle çıkmaya başladığımızda ayrıntılara yeterince dikkat etsek hem zamandan hem paradan tasarruf etmiş oluruz. Beyaz bir çorap, kırmızı pantolon askısı, gri bir ayakkabı veya bir gamalı haç, telefon numaralarını alıp vermeye, pahalı öğlen yemeklerine kaşık sallamaya hiç gerek olmadığını, bu ilişkinin zaten yürümeyeceğini gösteren minik işaretlerdir. Mark bu Colin ve Pam'in kızı Bridget dedi, ona utana sıkıla. Bridget yayıncılık yapıyor değil mi Bridget? Neden bilmiyorum ama sanki telefon bağlantısıyla bir radyo programına katılmışım da birazdan arkadaşlarım Jules, Sharon ve Tom'a, kardeşim Jamie'ye, ofisteki herkese, anneme ve babama ve son olarak da hindi ziyafetindekilere sevgilerimi iletmek için Una'dan izin isteyecekmişim gibi bir tavırla ''Evet öyle'' diye cevap verdim. ''Eh ben artık siz gençleri yalnız bırakayım'' dedi Una. ''Zaten herhalde artık biz tintonlardan sıkılmışsınızdır.'' ''Aman efendim'' dedi Mark. Onun başarısızlıkla sonuçlanan gülümseme girişiminin ardından elini göğsüne bastırarak tiz bir kahkaha atan Una başını sallayarak uzaklaştı ve sonunda bizi yalnız bırakabildi. Hiç kitap, son günlerde hiç güzel bir kitap okudun mu dedi. Ah Allah aşkına. En son ne zaman doğru düzgün bir kitap okuduğumu hatırlayabilmek için beynimi zorladım. Bir yayıncının boş zamanlarında kitap okuması, çöpçülük yapan birinin akşamları da bir domuz ahırında yaşamak zorunda kalmasına benziyor. Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten adlı kitabın yarısındayım ama birazcık tuhaf biri de olsa Mark Darcy'nin henüz kendini bir Marslı olarak kabul etmeyeceğini düşündüm. Sonra birdenbire aklıma doğru düzgün bir kitap geldi. Backlash, Susan Flaudin'in, dedim bir zafer kahramanı edasıyla. Aslında okumamıştım bile ama Sharon o kadar çok anlatmıştı ki okumuş gibiydim. Ayrıca baklava desen kazaklı bay çok bilmişin, feministlerle ilgili 500 sayfalık bir kitabı okumamış olduğundan da emindim. Ya gerçekten mi? Dedi. Daha ilk çıktığında okumuştum. Sence de fazla taraflı değil miydi o kitap? Pek değil dedim çabucak ve konuşacak başka şeyler bulabilmek için beynimle boğuştum. Yeni yılı ailenle birlikte mi geçirdin? Evet dedi sabırsızlıkla. Ya sen? Evet. Yo hayır. Dün gece Londra'da bir partideydim. İçtiğim içkilerin etkisinden hala kurtulamadım. Sırf annem ve Una erkeklerin ilgisini çekemediğimi, Mark Darcy ile konuşmayı bile beceremediğimi düşünmesinler diye çaresizlik içinde gevezelik ediyordum. Ama zaten yeni yıl için alınan kararları ilk günden uygulamaya başlamamız beklenemez değil mi? Ne de olsa kutlamalar her zaman yeni yılın ilk gününe sarkıyor, sigara içenlerin vücutlarında bol nikotin olduğu halde saat 12'yi vurduğunda birden sigarayı bırakmaları çok saçma olurdu. Ayrıca ilk günden diyet yapmak da iyi bir fikir değil. Çünkü içkinin etkisinden kurtulmak için zaman zaman bir şeyler yemen gerekiyor. Bence aldığımız kararları 2 Ocak'ta uygulamaya başlamak çok daha akıllıca. Bence şimdi de bir şeyler yesen iyi olur dedi ve ben kitap raflarının önünde tek başıma öylece dikilirken bırakarak büfeye gitti. Herkes beni izliyordu ve akıllarından geçenleri okuyabiliyordum. İşte Bridget bu yüzden evlenemiyor. Erkekleri kendisinden uzaklaştırıyor. İşin kötüsü annem ve Una Alcombury bu kadarıyla da kalmadılar. Beni tekrar Mark Darcy'nin kollarına atmak gibi korkunç bir amaçla elimde salatalık ve şeri tepsileriyle ortalıkta dolaşmaya zorladılar. İlk denemelerinde onları hayal kırıklığına uğratmama öyle bozulmuşlardı ki, Mark Darcy'ye birkaç adım yaklaştığım anda Una, Will Carling gibi odanın ortasına fırlayıp, "Mark gitmeden önce Bridget'in telefon numarasını alsana, böylece Londra'da da görüşebilirsiniz," diye haykırdı. Kızarmaktan kendimi alamadım. Vücudumu saran yakıcı sıcaklığın boynuma doğru yükseldiğini hissediyordum. Mark bütün bunları benim yaptırdığımı düşünecekti. "Bridget'in Londra'daki hayatının yeterince yoğun olduğundan eminim, Bayan Alcombray," dedi. Ondan telefon numaramı istemesini ya da benzer bir şey yapmasını beklemiyordum. Ama beni istemediğini herkesin göz önünde açıkça belli etmesine de istemiyordum. Başımı önüme eğdiğimde üzerinde sarı renkli arı resimleri olan beyaz çoraplarımı gördüm. "Seni bir salatayla kandıramaz mıyım?" dedim. Yanına gitmemin telefon numarasıyla alakası olmadığını, tek amacımın salata servisi yapmak olduğunu göstermek istiyordum. "Teşekkür ederim, almayacağım," dedi korku veren bakışlarla. "Emin misin?" diye ısrar ettim. "Peki dolma zeytin ister misin?" "Hayır, gerçekten istemiyorum. Ya soğan?" dedim. "Pancar?" Çaresiz bir zeytin aldı. "Teşekkür ederim." "Umarım beğenirsin," dedim galibiyet sevinciyle. Partinin sonuna doğru annesi ve Una tarafından kafasının şişirildiğini gördüm. Sonra onu sürükleyerek yanıma getirdiler ve arkasında dikilip, "Londra'ya dönecek misin? Ben burada kalıyorum ama seni götürmesi için arabamı çağırabilirim," demesini izlediler. "Ne yani, kendi kendine mi gelecek?" dedim. "Evet," anlamında göz kırptı. Una, "Aman sen de," dedi. "Mark'ın şirket arabası ve şoförü var, aptal." "Teşekkür ederim," dedim. "Çok incesin ama ben yarın sabah trenle döneceğim. 14.00. "Of, neden bu kadar iticiyim? Neden? Arı desenli çorap giyen bir adam bile benim dehşet verici olduğumu düşünüyor. Yeni yıldan nefret ediyorum. Herkesten nefret ediyorum. Daniel Cleaver hariç. Neyse, masamın üzerinde Noel'den kalma tepsi büyüklüğünde bir Cadbury's Dairy Milk'le birlikte minyatür cinim ve toniğim var. Birazdan hepsini tüketeceğim ve kendime geleceğim. 3 Ocak Salı. 59.7 kilogram. Korkunç bir hızla şişmanlığa doğru ilerliyorum. Neden? Neden? Alkol 6. Mükemmel. Sigara 23. Kalori 2472. 9.00. Of, işe gitmenin düşüncesine bile katlanamıyorum. Bunu cazip kılan tek şey Daniel Cleaver'ı görme fikri ama yine de gitmesem daha iyi. Çünkü şişmanım. Çenemde bir sivilce var ve tek istediğim mindere çöreklenip çikolata yiyerek Noel özel programlarını izlemek. Noel zamanı bir sürü maddi ve manevi sıkıntıya katlanmak, tam alışmaya başladığın zamanda da sağladığı bütün rahatlıkların elinden alınması hiç adil değil. Günlük işleri erteleyip istediğim kadar yatmaya, canımın istediği her şeyi mideye indirmeye ve sabahları bile her fırsatta alkol tüketmeye iyiden iyi alışmış ve bunu sevmiştim. Şimdi de birdenbire kendimizi disipline etmemiz ve tazı gibi olmamız bekleniyor. 22.00. Benden biraz daha kıdemli diye bana emir verebileceğini zanneden Perpetua bu sabah emirler yağdırarak canımı sıktı. Ayrıca zengin erkek arkadaşı Hugo ile birlikte almayı planladıkları yarım milyon poundluk evle ilgili yaptıkları konuşmalarda da kafa şişirdi. Avat avat kuzeye bakıyor ama çok akıllıca bir şey yapmışlar. Işık. Memnuniyetle onu izledim.